bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
İslam çağımıza yanıt verebilir mi? Server Tanelli Çağdaş Yayınları 7. basım 6. nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Seslendiren Çiğdem Yarcı. Birkaç söz. Türkiye'nin son yıllardaki özelliklerinden biri de şu. Öteki Müslüman ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de çoğu şeriatçı yığınla dinci akım ortalığı kaplamış, içlerinden kimisi toplumun bütününe yönelik bir kurtuluş mesajı sunarken, haliyle politika arenasına çıkıp iktidar mücadelesine de girişmiş bulunmaktadır. İşin ilginç yanı, İslam'ın kendisi de bu mesaja malzeme vermektedir. Çünkü o, vaktiyle zamanın koşulları gereği bir devlet dini olarak doğdu. Hemen her konuya el attı ve düzenlemeye kalktı. Bu niteliğini çağımıza da sürdürmeli mi? Yok mu dinde başka bir yorum? Bu sorunun yanıtını aramak bizim görevimiz değil. Bize düşen şu sadece. İçinde yer aldıkları çağın ve toplumun başka gereklerinin yanı sıra, Cumhuriyet'le de uzlaşmayı reddeden bu akımlarla ideolojik bir hesaplaşmaya girmek kaçınılmazdı. Çünkü yalnız Cumhuriyet'in kurumları değil, Türkiye'nin 150 yılı aşmış aydınlanma hareketinin de bütün değerleri tehlike karşısındadır. Aydınlanma, yani aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaşması, tek kelimeyle toplumda aklın ve bilimin öncülüğü, insan haklarına ve demokrasiye yönelişin başta gelen koşuludur. Ve çağdaşlaşma için aydınlanmadan başka bir yol da yoktur. Bizim için asıl kurtuluş mesajı da onda. Bu hesaplaşma bir süre var ki en saygın kalemlerce başlatılmış bulunuyor, bağnazlığın koşullarına hedef olup yaşamını bu yolda yitirenler de var. Özetle, kıran kırana bir mücadeledir sürüyor. Batı'da birkaç yüzyıl önce başlayıp bir çözüme varmış kavga bizde yeni yeni başlıyor. Daha doğrusu kızışıyor. Türkiye'de aydınlanmanın Abdullah Cevdet'ten başlayarak bu yolda ömür tüketmiş nice büyük kalemlerini unutmuş olmadan söyleyelim bunu. Dine dayanıp toplumun bütününe yönelik bir kurtuluş mesajı ileri sürenlere de şunu hatırlatmış olalım. Böyle bir mesaj kanıtlarını kendi ilmi halinden alacağından din giderek dinin dayandığı temeller de kutsallık zırhına bürünme hakkını kaybeder. Ve akılla bilimin sorularını yanıtlamak zorundadır. Aslında hiçbir dinin akıl ve bilim alanı içinde kalmak koşuluyla bu sorulara vereceği bir yanıt olmamıştır. Ya İslam'ın? Göreceğiz. Bu kitap çağlarındaki gelişmelere uyarak dini saat bir vicdan işi olarak görüp onu yüreklerinde taşıyanlara saygıyı elden bırakmadan eğilecek onlara. Bu tartışmayı da onlar başlatmış değil zaten. Sözlerimiz yaşadıkları devirden kalkıp geçmişe bakacakları halde geçmişten hareket edip çağlarına bakanlara, akılla bilime sırt çevirenlere, tarihle toplumu giderek yaşamı zorlayanlaradır. Veil yaşamı zorlayanlara. Strasbourg, 22 Kasım 1990, Server Tanilli. 1. Din üstüne. Her inanan kendi dininin Tanrı buyruğu hem de onun son biçimi olduğuna inanır ve öyle söyler. Müslüman için de böyledir bu. Dine dışarıdan ve bilimsel açıdan bakanlar ise hangisi olursa olsun onun belli sosyal koşullarının bir ürünü olduğunu bilir. Sosyal olduğu kadar tarihseldir de din. İnsanlığın gelişmesinde belli bir aşamada ortaya çıkmıştır. Nasıl? Hangi gereksinmeye yanıt verir din? Bilim ve felsefeden ayrılığı nerededir? Başta bu soruları yanıtlamak gerekiyor. Dinsel inanışın kökeni. Din, insanın kutsalla ya da daha somut bir deyişle Tanrı ile ilişkili inançlarının ve bu inançların kapsadığı dogmaların ve ibadet biçimlerinin tümü. Başta mutlaka bir kutsala ya da temel bir varlık olarak Tanrı'ya inanç var. Onun yanı sıra da dogmalar ve tapınmanın çeşitli biçim ve görünüşleri. Dinleri, örneğin bir İslam'ı Hristiyanlıktan ayıran da daha çok bu dogmaların içeriği ve ibadetlerin türü. Yalnız kutsalla yetinen, örneğin Budizm gibi tanrısız bir din olabilir. Ama dogmasız ve ibadetsiz din olamaz. Din denince anlaşılan aşağı yukarı bu. Yanıtlanması gereken ilk önemli soru da şu. Din denen olguya yol açan ne? Dinin kökenini açıklama çabası ilk çağ düşünürleriyle başlar. Sofist filozof Kioslu Kritialis'e göre din, insanları ahlak ve adalete yöneltebilmek amacıyla onları korkutmak için uydurulmuştur. Platon da bir bakıma bu açıklamadan esinlenip Devlet adlı eserinde yönetenlerin yönetilenlere devlet yararına söylemesi gerekli kimi güzel yalanlardan biri olarak bakıyordu dine. Ya tanrılar? Sonraki Yunan düşünürlerinden biri olan Euhemeros'a göre tanrılaştırılmış birer insan da onlarda. Rönesans'la beraber dinleri incelemede yeni bir dönem başlar. Doğaldır da bu. Akıl çağına yönelmiştir insanoğlu. Ne var ki dinin kökeniyle ilgili olarak gerçekten yeni sayılabilecek yorumlar ancak 18. yüzyılda görülür. Rahip Lafitau ilkel tapınçları ilk çağ kültlerine bağlar. De Brosse dinin kaynağını insanın davranışında aramanın mümkün olduğunu öne sürer. Bir yandan felsefi sistemlerle Herder, Schleiermacher, Kant, Fichte, Hegel, Marx, Comte beslenen bu yorumlar 19. yüzyıldaki çalışmalar için çıkış noktaları olur. Bir tarihten sonra ise çeşitli yöntemlere dayanan birkaç yorum grubu belirir. Bir dil bilgini olan Max Müller dini dilin bir hastalığı sayar. E. Taylor dinin kökenini ilkel animizmde arar. Ve Robertson Smith, S. Renack ve başkaları totemizmi, J. G. Fraser büyüyü, E. Durkheim toplum düzeyinin emredici hükümlerini, Levi-Strauss ise kolektif psikolojiyi dinin kaynağı olarak görürler. Psikanalizm kurucusu Sigmund Freud'a göre 1856-1939 üç ana işlevi vardır tanrıların. Doğanın uyandırdığı dehşeti uzaklaştırmak, insanı yazgının acımasızlığı ile barıştırmak, toplumu yaşamın insana dayattığı acıları ve yoksunlukları ödünlemek. Bütün bunlar arasında Marksizmin yorumu özel bir önem taşıyor. Nasıl ve nereden girmeli konuya? Bilindiği gibi Alman filozofu Hegel'e göre 1779-1831 din insan ile mutlak arasındaki ilişkinin gerçeği simgesel biçimde dile getiren anlatımıydı. Hegel'in bu düşünceci yorumu maddeci felsefenin eleştirisiyle karşılaştı. Bu eleştirinin din çözümlemesi alanındaki en önemli ürünlerinden biri Alman filozofu Ludwig Feuerbach'in 1804-1872 öğretisi oldu. Feuerbach'e göre din, insan özlemlerinin manevi dünyadaki iz düşümü, insanın kendi kendine yabancılaşması, insanın gerçekliğinin hayal konusu dinsel dünya ile gerçek dünya biçiminde ikiye bölünmesiydi. Dinin özü, insanın özünün yansımasıydı. İşte Karl Marx, 1818-1883 ile Friedrich Engels'in 1820-1895 geliştirdikleri tarihsel maddeciliğin din çözümlemesi, hem Feuerbach'in soyut maddeciliğinin hem de aydınlanma felsefesine özgü doğalcılığın eleştirisine dayanıyordu. Feuerbach'i, insanın özünün tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama gibi görmekle eleştiriyordu Marx. Ona göre ise insan, sosyal ilişkilerinin bir bütünüydü. Sınıflı toplum, dünyanın tersine çevrilmiş ve yabancılaşmış bilinci olarak dini kaçınılmaz biçimde yaratırdı. Çünkü bu toplumun kendisi tersine çevrilmiş, yabancılaşmış bir dünyaydı. Marx'ın ünlü deyişiyle dinsel sıkıntı, bir yandan gerçek sıkıntının anlatımı, bir yandan da gerçek sıkıntıya karşı bir protesto idi. Din, ezilmiş insanın iç çekişi, taş yürekli bir dünyanın ruhuydu. Halkın afyonu idi din. Öte yandan Engels, bütün dinleri sahtekarların uydurması sayan orta çağın özgür düşünürleriyle aydınlanmacılara karşı çıkıyor, dinlerin kitlelerin dinsel gereksinmelerini kavrayan insanlarca kurulduğunu vurguluyordu. Engels'e göre din, insanların günlük yaşamına egemen güçlerin doğaüstü güçler biçimine dönüşüp onların zihnine yansımasıydı. Tarihin başlangıcında önce doğa güçleri bu yansımaya uğramıştı. Ardından en az doğa güçleri kadar insana yabancı sosyal güçler, doğal bir zorunluluk görünüşüyle insanları egemenliği altına alınca, dinde yansımasını bulan hayali kişilikler, tarihsel güçlerin temsilcisi olmuştu. Evrimin daha gelişmiş bir aşamasında, çok sayıda Tanrı'nın bütün doğal ve sosyal nitelikleri, bu kez soyut insanın yansıması olan tek Tanrı'ya aktarılmıştır. Önemli olduğu için biraz daha açalım konuyu. Marksizme göre din, sosyal bilincin belli bir biçimi. İnsanlara egemen doğal ve sosyal güçlerin, onların kafalarında doğaüstü hayali bir kılığa bürünmesidir. Öyle çokça söylendiği gibi ne ezeli ne de ebedidir din. Toplumun gelişmesinin belli bir anında ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeyle beraber çeşitli nedenlerle biçimden biçime girmiştir. Tarih planında geçicidir. Kendisini yaratan sosyal koşulların ortadan kalkmasıyla da kaybolacaktır bir gün. Gelecek zorunlu olarak dinsizdir. Gerçekten tarihin en eski dönemlerinde insanlar hiçbir dini bilmiyorlardı. Din ilkel toplumda ortaya çıkmıştır ve insanın o yüzyıllarda üretici güçlerin düzeyinin düşük olması sonucu, doğa güçleri karşısında güçsüzlüğünün sonucudur. Bu güçsüzlük, ilke insanın çevresindeki dünyada, insanlara yardım eden ya da onlara felaketler getiren doğaüstü varlıklar olduğu düşüncesine götürmüştür. Vahşi doğadaki nesneleri kişileştirip, doğaüstü bir güçle de donattıktan sonra, onlar üzerinde büyüyle, okuyup üfleyerek, ayinlerle etkide bulunmaya girişmiştir. Cinler, periler, şeytanlar, giderek tanrılar böyle doğmuştur. Dualar, adaklar, kurbanlar ve onların yanı sıra rahipler, şamanlar, papazlar böyle. Sınıflı toplumların giderek sömürünün doğuşuyla doğal güçlere karşısında vahşi ne kadar güçsüz idiyse insan da sosyal güçler karşısında o kadar güçsüzleşir. Sınıf baskısı, adaletsiz sosyal ilişkiler, sefalet, haklardan yoksunluk, umutsuzluk ve tedirginlik, yığınların sömürenlere karşı güçsüzlüğü, onları mucizelere, doğaüstü yaşam inancına götürür ister istemez. Başta sömürü düzeninin getirdiği felaketler, insanları tanrı, cennet, gökler saltanatı gibi abuk sabuk masallarda kurtuluşa iter. Din, adaletsiz düzenin yol açtığı acılara karşı ezilen kitleler için bir sığınaktır. Ve bütün dinler bir yerde gericidir ve ilerleme düşmanıdırlar. Bütün dinler gericidir. Çünkü ölümden sonra öte dünyada ödüllendirme adına uysallığı, yazgıya boyun eğmeyi vaaz ederek ezilenleri dünyayı değiştirme eyleminden vazgeçirip edilgenliğe iter. Böylece gerçekten adil ve insani bir düzen kurulmasının önüne geçerek sonunda sömürü düzeninin sürmesini sağlar. Giderek payandalar onu. Marx, din halkın afyonudur derken bunu kastediyordu. Öte yandan din, doğada ve toplumda olan biteni, Tanrı iradesi gibi göstererek, olayları yönlendiren nesnel kanunları reddederek, dünyayı tanıma olasılığını yadsıyarak, doğanın ve toplumun kanunlarını tanımalarını önler insanların. Giderek bu kanunlardan kendi çıkarlarına yararlanmalarını köstekler. Bu bakımdan da hep bir ilerleme düşmanı olmuştur din. Peki ne zaman sona erecektir bu boş inanç? Sosyalizmle başlayan bir süreç içinde. Sosyalizm, dinsel inanışları sürdüren maddi kaynakları kurutur. İnsanın insanı sömürmesi üstüne kurulu sosyal düzenin, yani kapitalizmin yıkılmasıyla, dine destek olan koşullar da yok olur. Ancak sosyalizmin hemen arkasından dinsel boş inançların ortadan kalkması söz konusu değildir elbette. Geçmişin köklü bir kalıntısı olarak kapitalizmin yıkılışından sonra bile bilinçlerde varlığını bir süre daha sürdürür o. Başta komünist eğitim, yığınların komünist toplumun kurulmasına doğrudan doğruya katılması, dinin gitgide yok olmasına yol açacaktır. Özetle, belli bir sosyal gelişme süreci içinde dinin kaybolup gitmesi kaçınılmazdır. İşte Marksizmin din olgusu için söyledikleri. Bu savlara katılınır ya da katılınmaz. O ayrı bir konu. Ancak onlara karşı bugüne değin doyurucu bir yanıt verilmediği de söyleyelim. Daha da önemlisi, egemen sınıfların komünizme niçin düşman olduklarını Marksizmin din hakkındaki görüşlerini öğrendikten sonra daha iyi anlıyor insan. Çünkü Marksizm, yığınları aldatmada onların elindeki en etkili silahlardan birini alıp gözler önüne seriyor. Dinci çevrelerdeki komünizm düşmanlığının doğallığını ise hatırlatmaya gerek var mı? Din, bilim ve felsefe. Dinin gerici rolü, sadece kitleleri giderek, işçi sınıfını uyutarak sömürü düzeyinin sürdürülmesinde başlıca araçlardan biri olması değil, bilime, yani dünyanın bilimsel anlayışına da düşman olmasıdır. Nedir bilim? Doğaya, topluma ve insana egemen, denemeyle ortaya çıkarılmış zorunlu yasalar, onların araştırılması. İşte yüzyıllar boyu kilise bu uğraşı boğdu. Bilginleri koşturup kan kusturdu onlara. Duymayan kalmamıştır. Kilise, önce düşüncelerin yayılmasını yasaklıyor, böylesi düşünceler içeren kitapları yok ediyor, onları yazanları da hapislere atıyor ve odun yığınları üstüne çıkarıp yakıyordu. Engizisyon'un öldürdüğü ünlü bilginleri, bir Giordano Bruno'yu, bir Lucien Vanni'yi, bir Michael Servet'i ve daha başkalarını nasıl olur da unutabiliriz? Özgür düşünceye dayanmazlığın İslam'da da örnekleri vardır. Hallacı Mansur, Nesimi, daha yakın yüzyıllarda Molla Kabız, Nadaşlı Sarı Abdurrahman, Molla Lütfi ve başkaları bağnazlığın kurbanı olmuşlardır. Ne var ki, bütün bu çabalara karşın kilise, maddi üretimin kaçınılmaz olarak dayattığı bilimin gelişmesini durduramadı. İslam dünyasında ise bilim ve felsefenin hiç de dinin eseri olmayan parlak yıllarından sonraki çöküş döneminin arkasından, bilim kuşkusuz Hristiyan dünyada olduğundan çok daha gecikmeyle ve dinle ilgili nice saplantıyla çarpışıp boğuşarak yolunu açmaya çalıştı ve çalışıyor. Çağımızda bilimin attığı dev adımları reddetmenin güçlüğü içinde, batıda ve doğuda din çevreleri, bilimle dini uzlaştırıp barıştırma çabası içindedirler. Bu çevreler, bilimsel buluşların kutsal kitaplarda yazılanlarla çelişmediğini, onlarla uzlaşabileceklerini söyler dururlar. Günümüzde İslamcı çevrelerin, İslam dini akıl dinidir, bilimsel buluşların hepsinin Kur'an'da yeri var gibi savları pek bilinir. Bütün bunların arkasında yatan, din ile bilim aynı şeydir düşüncesidir. Bir başka deyişle, kutsal kitabımızda bütün bilimler vardır. Onu anlamasını öğrenirsek, tüm bilimleri yutarız safsatası. Oysa kısır gelişimlerdir bunlar. Bilim ve din birbirine zıt şeylerdir, uzlaşamazlar. Niçin? Bilimde ve dinde başta temel tavır ayrılığı vardır. Bilimde kural, belgelemek ya da kanıtlamaktır. Dinde ise inanmak, iman etmektir. Bu bakımdan dinsel tavırla bilimsel tavır arasındaki ayrımı şu cümlelerle dile getirebiliriz. 1. P'ye inanmalısın. Çünkü kutsal kitap ya da dinsel otoriteler P'nin doğru olduğunu söylüyorlar. 2. P'ye inanabilirsin. Ancak ve ancak P'nin doğru olduğunu yeterince, yani kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde kanıtlayan belgeler varsa. Birincisi dinin, ikincisi ise bilimin tavrıdır. Görüldüğü gibi dinsel tavırda seçme özgürlüğü tanınmıyor. Çünkü Tanrı'nın kefil olduğu bir şey kuşku ve tartışma konusu olamaz. Bilimsel tavır ise her sav karşısında kuşkucu olmayı bir tür bilgi ahlakı sayıyor. Bu kurala göre herkes inandığı şeylerin sorumluluğunu kendisi taşımakla, dolayısıyla yeterince kanıtlanmamış savlara inanmamakla yükümlüdür. Aksi takdirde inanma, doğruluğun gerekli ve yeterli koşulu olacaktır ki, o zaman bilme ile inanma arasında hiçbir fark kalmaz. Bilimsel tavır için kuşkuculuğun ana erdem olması, doğruyu yanlıştan ayırt etme kaygısından kaynaklanır. Oysa dinsel tavır için ana erdem, iman etmek. Yani kutsal kitaplarla dinsel otoritelerin dediklerine körü körüne inanmaktır. Öyle olunca da din adamının gözünde kuşkuculuk bir tür şeytanca tutum, dolayısıyla günah sayılıyor. Böylece ilk fark bir yöntem farklılığı oluyor. Başka ayrılıklar da var bilimle din arasında. Bilim bir bütün olarak sürekli değişmeyi temel alır. Din ise hiçbir biçimde değişmemeyi. Gerçekten bilim, gerçekliğe araştırma, inceleme, deneme ile yaklaştığı için sürekli değişir. Bugün sayıları yüzleri bulan bilim dalları böyle ortaya çıkmıştır. Din kuralları ise Tanrı kurallarıdır. Tanrı, tanıma göre geçmişi de geleceği de bildiği için kurallarını değişmez biçimde koymuştur. Bu kuralların ortaya çıkışı da deneme sonucu değil, söylentidir. Birisi çıkmış, ben peygamberim, Tanrı adına konuşuyorum, bana inanınız, arkamdan geliniz, demiş. İnananlar ondan alıp inançlarını çevrelerine yaymış ve bütün bunlar günümüze değin gelmiştir. Bunun gibi bilimde gerekircilik ilkesi esastır. Buna göre her olayın bir nedeni vardır. Aynı olaylar, aynı koşullar içinde aynı sonuçları doğururlar. Doğa yasası demek, olaylar arasında zorunlu ilişkiler demektir. Dinde ise açıklamalar, Tanrı, melek, cin, şeytan gibi doğaüstü varlıklarla yapılır. Tanrı'nın gazabı ya da isteği, şeytanın, cin ve meleklerin etkinlikleri açıklamalarda büyük rol oynar. Tanrı bir olayda neden öyle istemiştir de ötekisinde tam tersini yapmıştır sorulmaz. Çünkü o öyle yapmak istemiştir ve öyle de olmuştur olan. Özetle bilimde yasallık ve onun araştırma ve denemeyle bulunup doğrulanır oluşu var. Dinde ise doğaüstü, söylenti ve yorum. Böylece İslam akıl dinidir. Akla uygun olan dine de uygundur. Bilimsel buluşların hepsinin Kur'an'da yeri vardır gibi sözler, bu yaptığımız açıklamalar karşısında havada kalmaktadır. Yalnız İslam dini değil, hiçbir din akıl dini değildir. Olamaz da. Öte yandan başka kutsal kitaplarda olduğu gibi, Kur'an'da da önceden haberi verilmiş hiçbir bilimsel buluş yoktur. Mümkün de değildir bu. Sonuç olarak bilim ve din uzlaşamaz. Bilim, doğa ve toplum üstüne, onların gelişimi hakkında doğru bilgiler verir insana. Doğa ve toplumun güçlerinin dizginlerini ele geçirip, üretim etkinliğini örgütlemede yardımcı olur ona. Din ise, doğa ve toplum hakkında yanlış ve sahte bir görüntü koyar ortaya. Öyle olunca da insanın akıl ve iradesini dizginler. Bilim ve ilerleme yolunda zaferlerden alıkoyar onu. İnsanlığın ilerlemesini belirleyen din değildir, bilimdir. Özellikle çağımız için doğrudur bu. Hem artık ufkunu uzayın oluşturduğu bir insanlığın ideolojisi din olamaz. Freud'un belirttiği gibi uzun vadede hiçbir şey mantık ve deneyime karşı koyamaz. Ve dinin bu ikisiyle olan çelişkisi de çok açık seçiktir. Biz bilimsel çalışma yoluyla dünya gerçeği hakkında sayesinde gücümüzü artırabileceğimiz ve yaşamımızı düzenleyebileceğimiz bazı bilgiler kazanılmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Hayır, bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize veremediğini, başka bir yerden alabileceğimizi sanmak, yanılsamanın ta kendisi olacaktır.